Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Türkiye siyasetindeki gelişmelerle başlıyoruz. Bugün İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ana gündemi İYİ Parti'nin hazırladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasıydı. Görüşme sonrası iki lider basın mensuplarının sorularını da yanıtladılar. Zaman zaman bir araya geliyor Akşener ve Kılıçdaroğlu. Bu görüşmenin de ayrıntılarını konuşacağız. Ankara stüdyomuzda Hıdır Göktaş bizimle birlikte. Yanımda İstanbul'da ise Ruşen Çakır. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ankara ile başlayalım. Kimler eşlik etti Akşener ve Kılıçdaroğlu'na? Heyette kimler vardı? Basının da sorularını yanıtladılar. Görüşme sonrası neler öne çıkıyor? Sizden dinleyelim Hıdır Göktaş.
Zaten görüşmelerin klasik bir kadrosu var. Yine aynı kadroyla geldi Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu da yine aynı kadroyla karşıladı. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'in yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayak Böke, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kağan Sarıcı ve Muharrem Erkek toplantıya katıldı. Muharrem Erkek aynı zamanda 6 parti arasındaki koordinasyonu çalışmaları da yürüten isim. İYİ Parti'de ise Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın, Cihan Paçacı ve Uğur Poyraz heyette yer aldı. Toplantı öncesinde bize iki liderin Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun baş başa bir görüşme yapabileceği de bilgi olarak geldi. Fakat bu gerçekleşmedi. İki lider ve heyet toplam 9 kişi 2 saat bir süreyle görüşme yaptılar. Görüşmeden sonra basının karşısına geçtiklerinde sadece görüşmenin içeriği güçlendirilmiş parlamenter sistem sorularının dışında başka sorular da soruldu iki lidere. Özellikle işte Osman Kavala konusunda 10 ülkenin büyükelçilerinin yapmış olduğu açıklama, Irak-Suriye tezkeresi, Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretleri gibi sorular da soruldu. Osman Kavala'nın tahliye edilmesi konusundaki tepkilere ve Dışişleri Bakanlığı'nın da büyükelçileri çağırıp onlarla görüşmesi üzerine yapılan gelişmelere Akşener Osman Kavala soruyu soran A Haber muhabirine yönelik olarak Osman Kavala sizin tanımınıza göre Soros'cu. Peki Soros ile masaya kim oturdu diyerek Recep Tayyip Erdoğan da zamanında Soros'la yaptığı görüşmeye bir atıfta bulundu. Dışişleri Bakanlığı'na böyle bir talepte bulunulmasını doğru bulmuyoruz dedi Sayın Akşener. Ancak böyle bir taleplerinin Türkiye'ye yapılıyor olmasını da doğru bulmuyoruz diyerek Erdoğan'ı ve iktidarı da eleştirdi. Kılıçdaroğlu ise Türkiye'nin uluslararası anlaşmaların altına imza attığını, bunların bağlayıcı olduğunu, bunlara uyulması gerektiğini, bunlara uyulmadığı sürece de Türkiye'ye dışarıdan yapılacak müdahalelerin olabileceğini ancak bunları doğru bulmadıklarını söyledi. İki lidere sorulan bir başka soru ise Irak ve Suriye'de bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin bir tezkereydi. Sayın Akşener bu konuda bir ekip kurulduğunu, bunların çalışmalarını yürüttüğünü, milletvekilleriyle bu çalışmaların sonucunu paylaştığını, milletvekillerinin tabii ki bağımsız olarak oy kullandığını söyledi ama bu eleştirilerimiz, hükümete yönelik, iktidara yönelik eleştirilerimiz baki kalmak şartıyla tezkereye evet diyeceklerini açıkladı. Öteden beri Cumhuriyet Halk Partisi bu tür tezkerlere hayır oyu veriyor. Ancak burada Sayın Kılıçdaroğlu diplomatik bir yol seçti. Biz hayır diyeceğiz demek yerine partimizin Merkez Yürütme Kurulu'nda değerlendireceğiz. Ondan sonra kararımızı vereceğiz şeklinde bir diplomatik dil kullandı. Sayın Kılıçdaroğlu'na sorulan bir başka soru ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a yaptığı ziyaret, bunun izinsiz olduğu ya da gitme denmesine rağmen Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a gittiğine ilişkin sorulara ise Kılıçdaroğlu biraz da ses tonunu yükselterek giderken benden izin aldı dedi. Sorulara yanıtlar bu şekildeydi ama asıl gelişmeler güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelikti. Bu konuda 6 partinin çalışmaları yürüttüğü gibi bunlar heyetler arasında da görüşüyorlar. İki lider de bu toplantıda yapılan çalışmaların geldiği aşamayı değerlendirdiler ve Aralık ayı içerisinde bunun bir sonucunun kamuoyuna açıklanacağını belirttiler. İstersen daha sonra bu açıklama ne olacak, süreç nasıl isteyecek onlara da yanıt veririm.
Lütfen Hıdır Göktaş, sözü size bırakayım. Tabii görüşmeden basına yansıyanlar böyle ama kulislerde görüşmeye dair farklı bir şey tartışılıyor mu, konuşuluyor mu?
Ya şimdi heyetlere katılanlar çok az olduğu için ve henüz de partiler içinde bu değerlendirme olmadığı için henüz kulislere sizden çok fazla bir bilgi yok. 2 saatlik görüşmede tabii ki bu sözünü ettiğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemi konuşmadılar sadece. Bunun dışında yapılan çalışmalar nedir onu söylediler. Ya aslında bu Sayın Kılıçdaroğlu öteden beri söylüyordu. Aralık ayına bir açıklamayı yetiştireceğiz. Bu çok kapsamlı olduğunda kamuoyuna bunu anlatmakta zorlanırız. Bir buçuk sayfalık bir metin olmalı diyordu ve bunu bir yuvarlak masa etrafına gelerek bütün liderler alfabetik olarak imzalamalı. Bu da kamuoyuna açıklanmalı diyordu. Şimdi bizim bugünkü görüşmelerden sonra edinebildiğimiz bilgilere göre bu Aralık ayında açıklanacak dense de 6 liderin bir araya gelerek bu açıklamayı yapması Ocak ayına sarkabilir. Aralık ayında bu altılı Genel Başkan Yardımcısının yürüttüğü heyetin imzaladığı bir açıklama kamuoyuna sunulabilir. Bu protokol neleri içerecek, o önemli. Bu heyetlerin, bu altılı heyetin dışında altlarda da başka heyetler çok ayrıntılı çalışmalar yapıyor. Aldığımız bilgilere göre bir anayasa değişikliği çalışması yapılıyor. Buna bağlı olarak yapılacak anayasaya, yeni anayasaya paralel olacak şekilde bir siyasi partiler kanunu üzerinde çalışılıyor. Seçim kanunu üzerinde çalışılıyor. Siyasi ahlak, siyasetin finansmanı yasaları üzerinde çalışılıyor ki bu uzunca bir süredir işte 80'ler çıkarılması gerektiğini bütün siyasi partilerin şu anda siyasette bağlılığını sürdürmeyen partilerin üzerinde çalıştığı, protokoller, deklarasyon yayınladığı, siyasetin finansmanı ve siyasi ahlak yasası üzerinde de yoğun bir şekilde çalışma yürütülüyormuş bizim aldığımız bilgiler. Aslında bu çalışmalar ve ortaya konacak deklarasyonu bu çalışmaları da bir şekilde izleyen Genel Başkan Yardımcılarından biri benim bugün konuştuğum Türkiye'nin yeniden inşası için protokol olarak tanımladı. Tabii protokolün ismi bu olur mu olmaz mı açıklandığında göreceğiz ama kapsam Türkiye'nin yeniden inşasını amaçlıyor. Şu anda var olan başkanlık sisteminin Türkiye'nin zararına olduğu, yararına olmadığı, bunun mutlaka değiştirilmesi gerektiği, başkanlık sisteminden önceki parlamenter sistemin de 12 Eylül'ün vesayetinin izlerini taşıdığı, bu vesayet izlerinin ortadan kaldırılması gerektiği, bu hükümeti yıkmanın kolay olmayacağı bir yapıya bürünecek ama burada yine idarenin, yürütmenin parlamento tarafından çok iyi bir şekilde denetlenebileceği, kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortaya konacağı, yargının bağımsız olacağı bir çalışma üzerinde ısrarla duruyorlar. Heyetler bu çalışmalarını yürütüyor.
Bakalım nasıl bir metin, nasıl bir sözleşme çıkacak ortaya, biz de bekliyoruz. Aralık ayını bekleyeceğiz gibi duruyor. İstanbul'a dönelim. Ruşen Çakır, sizce bu görüşme nasıl bir konjonktürde yapıldı? Özellikle Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklaması hala konuşulmaya, gündemde olmaya devam ederken siz ne dersiniz?
Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması çok önemli. Gerçekten gündemi belirledi ama daha önce de siyasi cinayet uyarısı da belirlemişti. Bu arada unutmamak lazım, Iğdır da bahsetti. Partiler arasında sürekli görüşmeler var. Akşener muhalefetten bazı partilerle görüşüyor. Kılıçdaroğlu görüşüyor. Bir yandan ayrı ayrı grup toplantılarında konuşuyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu en son yaptığı bu videolarla gündemi başka yerlere taşıyor. Ve şu anda gördüğümüz kadarıyla inisiyatif artık muhalefetin eline geçmiş durumda. Ve burada da iki temel aktör var, Kılıçdaroğlu ve Akşener. Yani onlar şu anda Türkiye'de siyaseti belirleyen iki temel aktör ve dolayısıyla ayrı ayrı yaptıkları çalışmaların, bir de tabii ki Hıdır'ın da anlattığı uzun uzun, altı partinin yürüttüğü o güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması var ve Millet İttifakı'nı geliştirme projesi, genişletme projesi de var. İki liderin tam böyle bir anda ikisinin ayrı ayrı yarattıkları bir enerjiden sonra bir araya gelmeleri aslında bir gövde gösterisi. Yani iktidara ve aslında genel kamuoyuna. Yani ayrı ayrı damga basıyorlar ama bir araya gelerek bunları birbirlerinden haberdar ediyorlar ya da şöyle söyleyelim, aslında koordineli bir şekilde bunu yaptıklarını. Hmm. İkisinin CHP ve İYİ Parti'nin aslında birlikte hareket ettiklerini gösterdiler bize. Şu ana kadar neydi? Son seçimde beraber hareket etmişlerdi. Arada sırada bir araya gelmişlerdi. Ama son günlerde ikisini de ayrı ayrı izliyordu insanlar. Ve ikisine de ayrı ayrı cevap veriyordu iktidar sözcüleri, liderleri ya da iktidar yanlısı, medya vesaire. Ama şimdi birlikte olduklarının altını çiziyorlar ve o ayrı yarattıkları enerjiyi bir araya getiriyorlar. İki ayrı hareket, aslında tek hareket ve Millet İttifakı ve şu anda şunu söylemiş oluyorlar aslında. Artık Türkiye'de siyaseti biz belirliyoruz. Onu söylüyorlar bence. Ve bu görüşme onun için önemli. İçeriği tabii ki önemli ama o fotoğraf, bugün o fotoğrafın verilmesi, o apayrı bir önemi var bence.
Bir plan program çerçevesinde yaptığınız tüm hamleleri ve birlikteyiz.
Ve çok ilginç bir şekilde Kılıçdaroğlu ile Akşener'in arasında ilginç bir uyum var. Hep bir sorun çıkartılmak istendi. Özellikle iktidar, mesela ilk başta önce Bahçeli sonra Erdoğan Akşener'i davet ettiler. Akşener buna kesinlikle reddetti. Ama hep bir işte o klasik sağ ve sol ayrımından hareketle, ya bunlar aslında bir araya gelemez. Akşener bir şekilde bozar. İşin içerisinde HDP boyutu da var tabii falan. Ama şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla diğer muhalefet partilerinin ya da iktidarda olmayan diğer partilerin tutumunun ne olacağı tam %100 net olmasa da Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun birlikte hareket etmekte çok kararlı oldukları, sorun çıksa bile bu sorunların onların o yürüyüşünü engelleyemeyeceğini gösterdi. Son işte KONDA'nın araştırmasına baktığımızda ne gözüktü? Akşener %19 oluyor, yani İYİ Parti ve CHP'de en azından yerini koruyor ve birlikte yükseliyorlar. Bu arada şunu da söyleyeyim, reklam olacak ama yarın saat 4'te Bekir Ağar'dır, KONDA Genel Müdürü. O da konuğumuz olacak ve onunla da bütün bunları konuşacağız.
Peki, tekrar Ankara'ya dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den oluşan bir Millet İttifakı'ndan söz ediyoruz. Şimdi Ruşen Çakır da belirtti, siz de uzun uzun altını çizdiniz. Altı muhalefet partisinin kurmayları bir araya geliyor. Peki bunun bir Millet İttifakı'na dönüşmesi mümkün mü? Genişler mi bu partilerle birlikte Millet İttifakı? Ne dersiniz?
Bu soruya geçmeden önce Ruşen'in söylediklerine bir ek yapmak istiyorum. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun arasının bir şekilde bozulmaya çalışıldı ama bunun olmadığı, başarılamadığı şeklinde. Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuda şunu ifade ediyor ısrarla. Biz o kadar yakın ve rahat çalışıyoruz ki arada sekreteriyeyi, bürokrasiyi kaldırdık. Gerektiğinde açıyoruz telefonu, direkt birbirimize konuşuyoruz. Bizim aramızdaki ilişki bunu bozmak isteyenlerin bozamayacağı kadar güçlü ve bir karşılıklı saygı, iyi niyet çerçevesinde yürütülüyor diyor. Bu önemli. Onun dışında şu anda lokomotifliğini CHP ve İYİ Parti'nin yaptığı Millet İttifakı'na işte Sayın Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı, bu arada Demokrat Parti Genel Başkanı ve Demokrat Parti ile görüşmelerde Sayın Gültekin Uysal'la yapılan çalışmalar da yürütülüyor. Bir şekilde liderler burada da görüş alışverişi yapıyorlar. Bu arada yine Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile de zaman zaman görüşmeler yapılıyor. Ve bu görüşmelerin ışığında bir altılı Millet İttifakı oluşturulmaya çalışılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu da ısrarla bunun altını çiziyor, vurguluyor. Aralık ayında ya da bugün biraz önce benim ifade ettiğim gibi belki 2022 Ocak ayına sarkacak ama altı liderin yuvarlak bir masa etrafında toplanması için azami çaba harcanıyor. Burada bir seçim süreçleri Türkiye'de çok karışıktır. Seçim satığı ayrı dediğimiz o seçime doğru yaklaştığında siyasi dengeler, siyasi pozisyon almalar çok farklı olabilir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener bunu bozmadan sonuna kadar ve Cumhur İttifakı'nın karşısına sağlam bir gövdeyle, bir güç gösterisiyle çıkmayı hedefliyorlar. Şu ana kadar da bu aksamadan yürüyor. En azından bizim görebildiğimiz kadarıyla. Bu arada tabii yürütülecek çalışmalarda Sayın Akşener'in ben başbakanlığa talibim çıkışı ve bunun karşılığında da sık sık Kemal Kılıçdaroğlu'na siz Cumhurbaşkanı adayı mısınız soruları da var. Aslında burada şu tanımlamayı yapmak çok önemli. Kılıçdaroğlu hepimizin bildiği bir Cumhurbaşkanı adayı tanımı yaptı. Kendisi, bunu burada tırnak içinde söylemek istiyorum, kendisi, ailesi, yaşam tarzıyla topluma örnek olsun. Seçilen Cumhurbaşkanı ilk anda tüm yetkilere sahip olacak. Ben Cumhurbaşkanı oldum, bütün yetkiler bende, ne demek parlamenter sistem demeyecek. Sahip olduğu yetkilerin önemli bir kısmını parlamentoya devredecek. O nedenle nefsine hakim olması, verdiği sözde durması lazım. Şimdi bu tanımlama çok önemli. Bunun siyasetler üstü, partiler üstü bir kişilik aranan burada. Tabii bu tanımlamayı yaptığından beri de bu biçilen elbisenin Kılıçdaroğlu'na oturduğu yakıştırmaları da yapılıyor. Ama şu çok önemli. Eğer bir protokol yapılacaksa, parlamenter sisteme geçilecekse, bu konuda bir anayasa değişikliği yapılacaksa, bu sözünü ettiğimiz Aralık'ta ya da Ocak ayının başında açıklanacak metinde bir de takvim konacak ortaya. Şu tarihlerde şunlar yapılacak. Yani yeni Cumhurbaşkanı seçildiğinde şu anki mevcut bütün yetkileri elinde bulunduracak Cumhurbaşkanı en kısa sürede, bu 2-2,5 yılı belki de bulmayacak bir süre içerisinde bu değişikliklerin hızla yapılması, düzenlenmesi ve parlamentoya getirilip bir anayasanın hem parlamentodan geçirilmesi hem de referanduma sunulmasını istiyorlar. Yani 400 oyun üzerinde kabul edilse bile, yani referandumsuz bir oyla kabul edilse dahi anayasa değişikliği, bunu Millet İttifakı'nın ortaklaşanları millete sunmak ve bir referanduma götürmek istiyorlar. Bu andan sonra da oluşacak yeni parlamentoda parlamentonun seçeceği bir cumhurbaşkanı iş başına gelecek. Sanıyorum ilk etapta olmasa bile ikinci etapta Kılıçdaroğlu parlamento içinden seçilecek en güçlü aday olacaktır. Çünkü Sayın Akşener şu anda tavrını ortaya koydu ve ben başbakanım, başbakanlığa talibim dedi. Sanıyorum bu süreç bu şekilde evrilecek ama dediğim gibi bu imzalanacak protokol çok önemli. Burada tarihleri net olarak ortaya koyacaklar. Şu zamanda anayasa değişikliği yapılacak, şu kadar sürede siyasi partiler değişikliği yapılacak. Şu aşamada da biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diye bunu kamuoyuna taahhüt edecekler. Bizim görebildiğimiz ve de algılayabildiğim benim bu şekilde.
Önemli bir bilgi, tarih hangi evet. uygulamanın hangi tarihte ortaya çıkacağını yazarak bir metinle çıkacak muhalefet diyorsunuz. Bu iki tartışmayı birlikte değerlendirmiş oldu Hıdır Göktaş. Siz ne dersiniz? Hem Millet İttifakı'nın genişlemesi mümkün mü ki Akşener bir tura da çıktı diğer partilerle, hem de Kılıçdaroğlu'na dair.
İlginç bir olay var. Bir ara ilk başta Saadet Partisi de vardı ama yerel seçimlerde Saadet Partisi kendisi tek başına hareket etti. İYİ Parti ve CHP birlikte hareket ettiler. HDP de dışarıdan destek verdi. Şimdi özellikle bu o seçimden sonra Deva ve Gelecek Partilerin çıkmasıyla beraber işler biraz karıştı ve heyecan geldi işin içerisine. Ve İYİ burada Deva ve Gelecek Partilerinin ilk başta özellikle Deva belli bir ivme yakaladı ve Millet İttifakı'nın yeni güçlü bir ortağı, hatta merkez sağın yeni bir partisi mi çıkıyor diye sorular geldi ve o zaman bu soru çok da anlamlıydı. Ama şimdi çok ilginç bir şey oldu. Geçen bu süre içerisinde o ivmeyi tam koruyamadılar ve Gelecek ve Deva partileri artık ilk çıktıkları kadar ilgi uyandırmıyorlar açıkçası. Belki sonra değişir, onu bilemiyoruz. Ve anketlerde de bakıldığı zaman çok yüksek oy oranları şu aşamada henüz gözükmüyor. Ve ilginç bir şekilde en son Konda'da da olduğu gibi İYİ Parti artı CHP Cumhur İttifakı'nı tek başına geçiyor. Ama %50 artı bir oy almaya yetmiyor. Ama HDP'nin desteği olursa, dolaylı desteği olursa yetiyor. Yani şimdi böyle bir durum var. Aslında İYİ Parti ve CHP birlikte tek başına başlarına, Demokrat Parti zaten onlara eklenecektir, öyle gözüküyor. Ama çok üzerinde konuşulan bir parti değil. Saadet Partisi özellikle Oğuzhan Asiatürk'ün vefatıyla beraber o içeriden Cumhur İttifakı'na çekme gayretleri büyük ölçüde sekteye uğradı. O da gelebilir ama Gelecek ve Deva'yı şundan istiyorlar. Ne kadar oy getireceğinden ziyade AKP'den kopmuş olan isimlerin de beraber yer almalarının tereddütlü bir takım AKP seçmenini de çekebileceğini düşünüyorlar. Ama ilk baştaki kadar önem arz ettiklerini söylemek mümkün değil. Böyle bir husus var. Yani hatta arada sırada özellikle Davutoğlu'ndan çıkan bir takım Erdoğan şunu yaparsa görüşebiliriz vesaire açıklamalarını da hatırlayacak olursak, mesela şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle Gelecek Partisi tekrar diyelim ki Cumhur İttifakı ya da Erdoğan'la beraber hareket etmesi oraya çok fazla bir şey götürmez. Ve Millet İttifakı'ndan da çok fazla bir şey çalmaz. Çok ilginç bir duruma doğru geldik. Ama şunu biliyorum ki gerek Akşener gerek Kılıçdaroğlu hem Geleceği hem Deva'yı hem Demokrat Parti'yi hem de Saadet Partisi'ni Millet İttifakı içerisinde görmek istiyorlar ve bu konuda her şeyi yapacaklar. Ama baştakinden daha güçlü elleri var. Kendilerinin şu andaki konumu nedeniyle diğerlerinin, Gelecek ve Deva'nın bu protokollerin oluşmasında eskisi kadar, mesela bir yıl öncesine göre eskisi kadar güçlü olduklarını düşünmüyorum.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu?
Bence olmak istediği kesin ve şu haliyle bakıldığında oraya doğru gidiyor gibi. Çünkü Akşener'in ben başbakanlığa talibim demesi aday olmayacağını bence gösteriyor. Ve adaylığı CHP'ye bıraktığını gösteriyor. CHP denince de akla 3 tane isim geliyor. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş. İmamoğlu ve Mansur Yavaş konusunda ya ele bir dönemlerini tamamlasınlar argümanı tek başına önlerini kesebilir. Ama şunu anlıyorum ki ikisi de aslında ayrı ayrı olmak istiyorlar. açık açık bunu söylemiyorlar. Fakat burada kararı verecek olan liderler ve Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığı deklare edilmemiş olsaydı bunları konuşabilirdik. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı deklare edilip kendisi de neden olmasın dedikten sonra bence Kemal Kılıçdaroğlu daha güçlü bir aday. Orada tabii şu söyleniyor. Anketlere göre Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a karşı açık bir fark atabiliyorlar. Ama Kılıçdaroğlu için aynı şey geçerli değil gibi bir aritmetik hesap. Hep Kılıçdaroğlu'nun önüne çıkacak. Zaten anladığım kadarıyla son dönemdeki çıkışları da Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını pekiştirme çıkışları aynı zamanda.
Peki veda edelim Ankara İstanbul'a Hıdır Göktaş ve Ruşen Çakır'a çok teşekkür ediyoruz. Biz devam edelim efendim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Ayrıntıları konuştuk hem Ruşen Çakır'la hem Hıdır Göktaş'la. Meral Akşener'in parti grup toplantısında yaptığı konuşmaya gidelim şimdi.
Akşener son günlerde Türkiye Gençlik Vakfı hakkında ortaya çıkan yolsuzluk ve torpille kamuya adam yerleştirme belgeleri hakkında kamuya işe girmek için AK Partili amca, teyze, dayı ve kayınçolar üzerinden giden gayri ahlaki torpil mekanizmaları çalışmaya başlıyor. Yani artık AK Parti iktidarı sayesinde siyasetçiler vatandaşa değil, vatandaş siyasetçilere hizmet etmeye başlıyor. Nitekim TÜGVA gibi ne dolaplar çevirdiği, daha yeni yeni açığa çıkmaya başlayan vakıf görünümlü alengirli yapılar da bu sayede güçlenmeye başlıyor dedi. Erken seçim çağrısını yineleyen Akşener, Merkez Bankası'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrolünde olduğuna dikkat çekerek, görev süreleri 4 yıl olan Merkez Bankası başkanları Sayın Erdoğan sayesinde mevsimlik işçi oldular dedi. Doların son zamanlarda TL karşısında değer kazanmaya başladığını, bunun sürdüğünü ancak Merkez Bankası'nın doların yükselişine müdahale edemediğini anlatan Akşener, edemezler çünkü rezervler Merkez Bankası'nın değil, 128 milyar doları çatır çatır yediler dedi. Akşener ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Wharton Üniversitesi'nin öğretim üyelerinden finans ve yatırım uzmanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz'ın danışmanı olduğunu duyurdu.
Bu arada aramıza katılan, bize ekonomi ve finans konusunda katkıda bulunan, bizimle beraber yol yürüyecek olan danışmanım Profesör Doktor Bilge Yılmaz Hoca'ya da teşekkür ediyorum. İktidara geldiğimizde düğmeye basmamız yeterli. AK Parti iktidarı gider ayak boş işlerle uğraşmakta ısrarcı olsa da kimse merak etmesin, biz buradayız.
Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde döviz ve sloganlarla yürüyerek 2022 bütçesini protesto etti. Protestonun ardından HDP Ekonomi Komisyonu 2022 yılı merkezi bütçe yönetimi bütçe kanun teklifinin komisyon görüşmeleri öncesi mecliste açıklamalarda bulundu. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan 2022 bütçesinin halkın değil sarayın bütçesi olduğunu söyledi.
Savaşa değil, kadınlara bütçe, savaşa değil, kadınlara bütçe.
Bu bütçede halkın talepleri yok. Ataması yapılmayan öğretmenler yok. Bu bütçede emeklilikte yaşa takılanlar yok. Bu bütçede barınamayan gençler yok. Bu bütçede ay sonunu getiremeyen asgari ücretliler, emekliler, işçiler, kamu emekçileri yok değerli arkadaşlar. Ve bu bütçe yalnızca %1'in bütçesidir değerli arkadaşlar. Saraydan gelen bütçe, yeniden üzülerek söylüyorum, sarayın, savaşın ve yandaşın bütçesidir. Tüm yurttaşlarımızın talepleri var. Ama bu talepler bütçeye yansımış durumda değil. Yaklaşık 5-6 yıldır savaşın bütçesiyle karşı karşıyayız. Kaynaklar savaş politikalarına ayrılıyor, yandaşlara aktarılıyor ve lüks şatafat için harcanıyor değerli arkadaşlar. Saraya değil halka bütçe diyeceğiz. Savaşa değil halka bütçe diyeceğiz. Ve yandaşa değil halka bütçe diyeceğiz.
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan 2021 Türkiye raporunun detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda ülke içindeki kurumların işleyişinde görülen demokrasi eksikliği, yargının bağımsızlığı konusundaki durum, insan hakları ile ilgili endişeler öne çıktı ve demokratik gerileme devam ediyor denildi. Hazırlanan 128 sayfalık raporda Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gecikmedi.
Türkiye için hazırlanan ve Haziran 2020-Haziran 2021 dönemini kapsayan 128 sayfalık raporda Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili olarak demokrasi, kurumların işleyişi, yargının bağımsızlığı, liyakat eksikliği ve dış politikada AB ile yaşanan gerilimlere yapılan vurgu dikkat çekildi. Raporda AB'nin Türkiye hakkındaki hukuk devleti, temel haklar ve yargı bağımsızlığındaki kötüleşmeye yönelik ciddi endişelerinin Türkiye tarafından inandırıcı bir şekilde giderilemediği ifadesi yer aldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yapısal eksikliklerinin sürdüğü, meclisin hükümeti denetleyecek gerekli araçlardan yoksun kalmaya devam ettiği, anayasal anlamda yasama, yürütme ve yargı organları arasında sağlam ve etkili bir kuvvetler ayrılığı sağlanmadan bütün yetkililerin Cumhurbaşkanlığında merkezileştiği eleştirilerinde bulunuldu. Raporda iktidarın muhalefet partilerinin belediye başkanlarına uyguladığı baskının yerel demokrasiyi daha da zayıflattığı dile getirildi. Raporda ayrıca sivil toplum konusunda yaşanan gerilemeye de dikkat çekilerek sivil toplumun sürekli baskıyla karşı karşıya kaldığı, ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğüne yönelik kısıtlamalarla sivil toplumun özgürce faaliyet gösterme alanının giderek azaldığı ve bu konuda endişelerin arttığı uyarısında bulunuldu. Gazetecilerin, yazarların, avukatların, akademisyenlerin, insan hakları savunucularının ve eleştirel seslerin faaliyetlerine getirilen geniş çaplı kısıtlamaların bu kişilerin özgürlüklerini kullanmalarını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiği ve otosansüre yol açtığı vurgulandı. Türkiye'nin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala davalarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayı reddetmesine de vurgu yapılan raporda, yargının uluslararası standartlara ve Avrupa standartlarına bağlılığına ilişkin endişeleri daha da arttırdığı vurgulandı. 128 sayfalık raporda önemli bir diğer nokta ise Türkiye'nin dış politikasında attığı adımlardı. Türkiye'nin dış politikasının giderek daha iddialı hale geldiği ve başta Dağlık Karabağ, Suriye ve Irak'taki askeri faaliyetler olmak üzere Türk dış politikasının AB'nin ortak dış politika ve savunma politikaları çerçevesindeki öncelikleriyle çeliştiği belirtildi. Fakat tüm bu eksikliklere rağmen Türkiye'nin göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji ve ulaşım gibi ortak çıkar alanlarında AB için çok önemli bir partner olduğu belirtildi. Aynı zamanda geçtiğimiz birkaç yıla oranla 2021 yılında AB ve Türkiye arasındaki diyalog ve işbirliği arzusunun artış gösterdiği ifade edildi. Diğer yandan Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı yürürlüğe sokmasından duyulan memnuniyet dile getirildi ve AB'nin 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını sıfırlama amacı taşıyan yeşil mutabakatında Türkiye ile işbirliğinden mutluluk duyulacağının altı çizildi.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan Eralp, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2021 Türkiye raporunu şunun içine değerlendirdi.
Türkiye'nin güvenilirliğine her gün yeni bir darbe alıyoruz. Siyasi görünen Büyükelçi bildirileri ve Avrupa Konseyi'nde başlayacak ihlal prosedürü de bir darbedir. Türkiye'de düzenleyici kurumların artık etkisinin azalttığı, yani ekonominin kurumsal niteliğinin de tek adam rejimi doğrultusunda verilen kararlarla götürüldüğü de bir darbedir. Onu söylemeyi unuttum. OECD bünyesinde GRECO diye bir birim var. Yolsuzlukla mücadele birimi. O da Türkiye'de yolsuzlukla mücadelenin son derece başarısız yürütüldüğünü söylüyor. Bu raporda yer alıyor. Böyle koşullarda Türkiye'ye yabancı sermayenin yatırım olarak veya fon olarak gelmesi mümkün mü?
mümkün değil. Değil. Yani iki gün sonra belki şeyden kara para atlama konusunda gri listeye alacağı diyorsunuz. Yolsuzlukla mücadele edemediği uluslararası bir kurum tarafından teyitleniyor. Üstüne üstlük hukukun üstünlüğü, işte hani sermaye açısından çok önemli bir diğer güvencelerin olmadığı, kurumların çalışmadığı ya da tek bir merkezden denetimsiz, evet, parlamento denetimi bile olmadan işlediği bir ülke, evet, durumundayız.
Yargının bağımsız olmadığı, yargı sadece siyasi alanda değil, ekonomik alanda da bağımsız değil. Bu yabancı yatırımcıyı çok ürküten hususlar bunlar ve bizim yabancı yatırıma çok fazla ihtiyacımız olduğu bir dönemde.
Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 30.862 oldu. 223 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 114 milyonu aştı. 54 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken çift doz aşı olan kişilerin sayısı 47 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 242 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 930 binin üzerine çıktı. İngiltere'de yetkililer son dönemde Delta varyantının yeni türü olan ve Delta Plus olarak da adlandırılan yeni koronavirüs varyantını yakından takip ediyor. İngiltere'de son resmi verilere göre koronavirüs vakalarının %6'sını bu yeni tür oluşturuyor. Londra'da yaşayan operatör doktor Turhan Çömez, İngiltere'de görülmeye başlayan yeni koronavirüs varyantını ve salgının gidişatını Şükran Şençekiçer'e değerlendirdi.
İngiltere'de görülen yaklaşık 50 bin vakanın %6'sını teşkil ediyor. Ancak ben sanıyorum önümüzdeki aylarda bu rakam giderek artacak ve gündemimizi tamamen Delta Plus varyantı alacak. Ama belki 5-6 ay sonra, belki yaz döneminden sonra yeniden biz yeni bir varyanttan konuşuyor olacağız. Varyantın varlığını konuşuyor olacağız. Bunların hiçbirisi aslında korkutucu değil. İnsanoğlu olarak biz bu realiteyi öncelikle kabul etmemiz lazım. Bir virüs var, tehlikeli bir virüs, hızlı yayılan bir virüs ve bizim bu virüse karşı mücadele etmemiz lazım. Elimizdeki silahlar bildiğiniz gibi aşılanma, aşıların gerekirse 3. 4. dozları, booster dozları, grip aşılarında olduğu gibi sağlıklı beslenme, maske, mesafe, hijyen, şikayetler olduğunda doktora müracaat etme, genel tedbirler, yapabileceğimiz bunlar. Virüste zaten her mutant varyant oluştuğunda ölümcül riskini, öldürücü karakterini biraz daha azaltıp bunun yerine daha hızlı bulaşabilen, daha çabuk efekte eden, daha hızlı yayılabilen bir kimliğe bulaşıyor, kavuşuyor. Bu da virüsün haddi zatında varlığını devam ettirebilmesi için temel bir ihtiyaç. İşte bu iki çatışma arasında dünya yoluna devam edecek, öyle görünüyor.
Delta Plus varyantı öyleyse daha bulaşıcı ama daha az öldürücü mü önceki varyantları?
Şu andaki görüntü ona işaret ediyor. Bu konuda net veriler yok. Yani İngiliz sağlık sisteminde de bununla ilgili rapor edilmiş çok kapsamlı bilgiler yok. Ama şu anda bize ulaşan bulgular o şekilde. Daha az ölümcü olan ama daha çabuk bulaşan, daha hızlı yayılabilen bir karakter.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunun 3. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Sporting Lisbon'a 4-1 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi B grubunun 3. maçında ise Liverpool Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'ın da yer aldığı C grubunda Ajax Borussia Dortmund'u 4-0'la geçti. A grubunda ise Paris Saint-Germain Leipzig'i 3-2 mağlup etti. Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlarsa şöyle: Porto Milan 1-0, Shakhtar Donetsk Real Madrid 5-0, Inter Şerif karşılaşması ise 3-1 sonuçlandı.
Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Hoşça kalın.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.